Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Arundhati Roy'un Kapitalizm Bir Hayalet Hikayesi adlı kitabı, çağdaş Hindistan'da küreselleşmiş kapitalizmin demokrasi, doğa ve toplumsal eşitsizlik üzerindeki sonuçlarını inceleyen kısa denemelerden oluşur. Roy, Booker ödüllü bir romancı olmasının yanında, uzun süredir siyasi yazılar yazan bir kamusal entelektüeldir. Bu kitapta edebi anlatım gücünü sert bir politik eleştiriyle birleştirir. Başlıktaki hayaletler, yalnızca yoksulluk istatistiklerinin görünmez kıldığı insanlar değildir. Borç nedeniyle yaşamına son veren çiftçiler, yerinden edilen Dalit toplulukları, kirletilen çevreler ve kamusal kararlardan dışlanan yurttaşlar da bu hayalet imgesinin parçasıdır. Kitabın temel amacı, ekonomik büyüme ve demokrasi söylemlerinin ardındaki iktidar ilişkilerini görünür kılmaktır. Roy, büyük şirketlerin doğal kaynaklara erişimini, devlet kurumlarıyla ilişkilerini ve yardım kuruluşlarıyla vakıfların siyasal alandaki etkisini sorgular. Eser, tarafsız bir ekonomi, ders kitabı değildir. Açıkça polemikçi, vicdanı harekete geçirmeyi amaçlayan ve Hindistan merkezinden küresel kapitalizme bakan bir politik deneme kitabıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ekonomik büyüme anlatısının ardındaki uçurum, Roy'un çıkış noktası. Hindistan'ın büyük bir demokrasi ve hızla büyüyen bir ekonomi olarak sunulmasıyla halkın geniş kesimlerinin yaşadığı maddi gerçeklik arasındaki çelişkidir. Kitap, servetin çok küçük bir kesimde yoğunlaştığını vurgular. Bu yoğunlaşma yalnızca gelir farkı olarak ele alınmaz. Eğitim, sağlık, barınma, güvenlik ve siyasal temsil gibi alanlarda eşitsiz güç dağılımı yaratır. Roy'a göre seçimlerin yapılması, yurttaşların ekonomik kararlar üzerinde eşit söz sahibi olduğu anlamına gelmez. Milyonlarca insanın gündelik yaşamı borç. Güvensiz çalışma ve temel hizmet eksikliğiyle belirlenirken, sermaye sahipleri politika oluşturma kanallarına çok daha kolay ulaşabilir. Yazarın hayalet metaforu burada işlev kazanır. Yoksullar toplumda vardır, emekleri ekonomiyi ayakta tutar fakat kalkınma dilinde çoğu zaman görünmez kalırlar. Bu yaklaşım, yoksulluğu kişisel başarısızlık ya da geçici bir sorun diye açıklamayı reddeder. Bunun yerine eşitsizliğin ekonomik sistemin işleyişiyle bağlantılı olduğunu savunur. Türkiye'de büyüme rakamlarıyla hayat pahalılığı, borçluluk ve bölgesel farklar arasındaki ilişkiyi tartışan okurlar için de bu çerçeve tanıdık gelebilir. Kitap, büyümenin kimler için gerçekleştiği sorusunu merkeze alır. İkinci olarak, toprak, maden ve su üzerinde şirket egemenliği. Kitabın en somut meselelerinden biri, doğal kaynakların şirket çıkarları doğrultusunda kullanılmasının toplumsal ve ekolojik bedelidir. Roy, madenler, ormanlar, nehirler ve tarım arazileri üzerindeki mücadeleleri soyut bir çevrecilik meselesi gibi sunmaz. Ona göre kaynakların denetimi, doğrudan doğruya insanların yaşadığı yerlerde kalıp kalamayacağını, hangi koşullarda çalışacağını ve güvenli suya erişip erişemeyeceğini belirler. Büyük projeler ile madencilik faaliyetleri çoğu kez kalkınma ve istihdam vaatleriyle meşrulaştırılır. Ancak Roy, bu vaatlerin yerinden edilme, yetersiz tazminat, çevresel yıkım ve geçim kaynaklarının kaybı gibi sonuçları gizleyebildiğini ileri sürer. Özellikle kırsal ve ormanlık bölgelerde yaşayan toplulukların, hukuki ve siyasal bakımdan şirketler karşısında kırılgan kaldığını gösterir. Bu nedenle mülkiyet meselesi yalnızca kimin arazi tapusuna sahip olduğu değildir. Aynı zamanda kimin karar verme gücüne, hukuki korumaya ve sesini duyuracak araçlara sahip olduğu meselesidir. Roy'un eleştirisi, her türlü ekonomik faaliyeti reddetmekten çok, maliyetlerin sistemli biçimde yoksul topluluklara ve doğaya aktarılmasına yönelir. Böylece çevre tahribatını sınıf, kast ve demokrasi sorunlarıyla birlikte düşünmeye çağırır. Üçüncü olarak, çiftçi borçları ve kırsal hayatın görünmeyen maliyeti, Roy, borç baskısı altındaki çiftçilerin intiharlarını kitabın merkezi insani göstergelerinden biri olarak ele alır. Bu trajedileri tek tek kişilerin yanlış tercihlerine indirgeyen açıklamaları yetersiz bulur. Tarımsal üretimde girdi maliyetleri, kredi bağımlılığı, piyasa dalgalanmaları ve ürün fiyatlarındaki belirsizlik küçük üreticiyi ağır bir risk altında bırakabilir. Bir hasadın başarısız olması ya da gelirin borcu karşılamaması yalnızca ekonomik bir kayıp değildir. Eylenin toprağını, sosyal konumunu ve geleceğe dair güvenliğini tehdit eder. Roy'un anlatısı. çiftçi intiharlarını rakamlardan ibaret bir toplumsal sorun olmaktan çıkarıp, tarım politikalarıyla finansal düzenin insan hayatına etkisi olarak kavrar. Buradaki önemli nokta, kırsal kesimin modernleşmenin gerisinde kalmış pasif bir alan olmadığıdır. Kırsal bölgeler, gıda üretimi ve doğal kaynaklar açısından ekonominin temelindedir. Fakat karar süreçlerinde sıklıkla zayıf temsil edilir. Kitap, borcun bir denetim aracı haline gelebileceğini düşündürür. Çünkü borçlu kişi, pazarlık yapma ve uzun vadeli plan kurma kapasitesini kaybedebilir. Türkiye'de çiftçilerin mazot, gübre, kredi ve ürün fiyatları etrafındaki tartışmaları düşünüldüğünde, Roy'un bu bölümü, tarımın yalnızca üretim miktarıyla değil, üreticinin yaşam koşullarıyla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır. Dördüncü olarak, demokrasi kurumlarıyla sermaye gücü arasındaki bağ. Roy'un temel iddiası, demokratik kurumların varlığının tek başına demokratik sonuçlar üretmeye yetmediğidir. Seçimler, parlamento ve hukuk düzeni biçimsel olarak işlerken, büyük sermayenin karar alma süreçleri üzerindeki etkisi olağanüstü artabilir. Yazar, şirketlerin yalnızca ekonomik aktörler olmadığını savunur. Madencilik, altyapı ve enerji gibi alanlardaki çıkarları nedeniyle hükümet politikalarını, güvenlik yaklaşımını ve kamu söylemini etkileyebilecek güç merkezleri haline geldiklerini belirtir. Bu çerçevede devletin tarafsız bir hakem olduğu varsayımını sorgular. Özellikle kaynak bakımından zengin bölgelerde yatırımın önünü açma hedefiyle yerel halkın haklarını koruma görevi çatışabilir. Roy, zor kullanımı ve güvenlik politikalarını da bu bağlamda değerlendirir. İtiraz eden toplulukların ya da siyasi hareketlerin kolaylıkla güvenlik tehdidi diye tanımlanması, ekonomik projelere yönelik eleştiriyi daraltabilir. Kitap ayrıca bazı sivil toplum kuruluşları ve vakıfların rolüne ihtiyatla yaklaşır. Yardım faaliyetlerinin gerekli olabileceğini kabul eden okur açısından bile Roy'un sorusu önemlidir. Yapısal eşitsizlikler sürerken, yardım dili bu eşitsizlikleri görünmez hale getiriyor olabilir mi? Bu yaklaşım, demokrasiyi yalnızca oy vermek değil, ekonomik kararlara erişim ve muhalefet hakkı olarak düşünmeye zorlar. Son olarak, kast. Sınıf ve küresel düzenin iç içe geçen baskıları, kapitalizm bir hayalet hikayesi, Hindistan'daki eşitsizliği yalnızca sınıfsal terimlerle açıklamaz. Roy, kast düzeninin özellikle Dalit toplulukların yaşadığı dışlanmanın ekonomik süreçlerle nasıl birleştiğine dikkat çeker. Arazi kaybı, zorla ya da baskıyla yerinden edilme ve düşük ücretli, güvencesiz işlere sıkışma, toplumun herkesi aynı biçimde etkilemeyen sorunlarıdır. Bu nedenle yazar için küresel kapitalizm, yerel tarihten bağımsız işleyen soyut bir makine değildir. Mevcut hiyerarşileri kullanır, bazı grupların hak arama kapasitesini daha da zayıflatır ve eşitsizliği derinleştirir. Roy'un yaklaşımı Hindistan'a dışarıdan bakarak yalnızca yoksulluk manzarası gören yorumlardan ayrılır. Kastın tarihsel ağırlığını, sömürgecilik sonrası devlet yapısını, milliyetçiliği ve küresel sermayeyi aynı tartışma alanına taşır. Bununla birlikte kitap küresel ölçekte de bir uyarı niteliğindedir. Serbest piyasa söylemi her ülkede aynı sonuçları vermese bile, güçlü şirketlerin yerel siyasetle kurduğu ilişkiler benzer sorular doğurur. Kimler kalkınmanın faydasını alıyor? Kimler bedelini ödüyor? İtiraz edenler nasıl susturuluyor? Roy bu sorulara teknik ve uzlaşmacı cevaplar vermez. Daha çok, ekonomik açıklamaların tarihsel ayrımcılığı hesaba katmadığında eksik kalacağını güçlü biçimde ortaya koyar. Sonuç olarak, kapitalizm bir hayalet hikayesi, Hindistan'ın yakın dönem siyaseti, ekonomik eşitsizlik, çevre mücadeleleri ve şirket gücüyle ilgilenen okurlar için değerli bir başlangıç noktasıdır. Ayrıca Türkiye'de özelleştirme, madencilik, tarımsal borçluluk, kentleşme ve kamusal kararların şeffaflığı üzerine düşünenler de kitapta karşılaştırmalı bir düşünme zemini bulabilir. Eserin en büyük entelektüel katkısı, ekonomik göstergeleri insan hayatından koparmamasıdır. Servet artışı, yatırım ve büyüme gibi kavramların arkasında kimin toprağını kaybettiğini, kimin borçlandığını ve kimin siyasal olarak görünmez kaldığını sordurur. Pratik yararı ise okura hazır bir politika programı vermesinden çok, haberleri ve kalkınma vaatlerini daha dikkatli değerlendirecek sorular kazandırmasındadır. Bir projenin finansmanı kadar çevresel maliyeti, istihdam vaadi kadar yerel halkın söz hakkı da önemlidir. Roy'u benzer politik ekonomi kitaplarından ayıran özellik, araştırmacı bir mesafeden yazmak yerine edebi yoğunluğu ve açık taraf tutmayı kullanmasıdır. Bu tutum, kitabı güçlü ve sarsıcı kılar, fakat dengeli bir tartışma ya da ayrıntılı çözüm önerileri arayan bazı okurları zorlayabilir. Yine de kısa hacmine rağmen, demokrasi ile piyasa arasındaki ilişkinin kendiliğinden uyumlu olmadığını ısrarla gösterir. Kitap, kapitalizmin sonuçlarını yalnızca grafiklerde değil, gündelik hayatlarda, kaybedilen geçim kaynaklarında ve susturulan itirazlarda aramayı öğretir. Destek olmak isterseniz Arundhati Roy kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.